Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 26. Ayrım. İşte annemi yorgun düşürdüğüm o yazın Haziran ayını Ankara'da, Temmuz'un ilk yarısını dayımın, diğer yarısını da Sabahat teyzemin Arnavutköy'deki evinde geçirdim. Yaz geldi miydi, bizim aile için denize girmek bir mecburiyet oluyordu çünkü. Bu sadece bizim aile için değil, tüm İstanbullu aileler için de böyleydi. Denize yakın yazlıklara gidemeyenler her gün sürü sepet plajlara taşınırlardı ellerinde plaj torbalarıyla. Ben küçükken plajdaki anneler tanışmıyor olsalar dahi mutlaka sorarlardı birbirlerine. Efendim sizin çocuk kaç banyo aldı bu yaz? Banyo almak denize girmek demekti. 30 banyodan azı düşünülemezdi bile. Banyo sayısının çokluğu itibarı arttırırdı. Denize bol girenlerin kış boyu hastalanmayacağına, nezle bile olmayacağına inanılırdı. Ben genç kızlığa adım atarken banyo sohbeti gündemden düşmüştü ama denize girme modası bütün hızıyla sürüyordu. Bu sefer de güneşte zenci gibi yanmak moda olmuştu. Ne kadar koyuysa o kadar makbuldü ten rengi. Belki biraz da bu nedenle Ağustos ayında da illa denize girmemiz gerektiğinden Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nde kalacaktık annemle. Babam bir aylığına bir oda tutmuştu. Ara sıra hafta sonları o da gelecekti denize girmek için değil, bizimle birlikte olmak için. Büyükada'ya ellerimizde birer küçük valizle saat 5 sularında vardık. Arabaya binmedik çünkü arabacılar o kadar yakına gitmek için sıralarını kaybetmeye yanaşmıyorlardı. Valizlerimiz ağır değildi Allah'tan. Annemle yavaş yavaş yürüdük kulübe kadar. Resepsiyonda kaydımız yapılırken merdivenlerden paldır küldür birileri iniyordu. Aa, bir de baktım Alev'le Ertem. Birbirimize sarıldık, öpüştük, sevinç çığlıkları attık. Annem burada da buldunuz birbirinizi dedi. Siz Ankara çocukları, göbeğiniz adeta beraber kesilmiş sizin. Biz birbirimizle haset giderirken içeri 3-5 delikanlı girdi. Alev ve Ertem'le selamlaştılar. Ertem, çocuklar bu Ayşe dedi. Bizim sınıf arkadaşımız. Akşama masada ona da yer ayıralım. Annem hemen diklendi. Ne masası? Ayşe kulüpten dışarı çıkamaz, babası tembih etti. Sitare teyze, biz de bu bahçedeki masadan bahsediyoruz zaten. Yemekten sonra pistin kenarında oturup dans edenleri seyrediyoruz dedi Alev. Sonra da delikanlıları tanıştırmaya başladı. Mehmet, Ali ve Yılmaz. Annemle ben odamıza çıkmaya yeltendik ama o sırada valizleri yukarı çıkartacak kimse ortalıkta gözükmüyordu. Ben kendi valizimi taşırım dedim. Bırakalım burada, az sonra yukarı yollarlar dedi annem. Adı Yılmaz olan genç atıldı. Ben taşırım teyze. Annemin itiraz etmesine fırsat vermeden iki valize yapışıp merdivenlerden çıkmaya başladı. Oğlum zahmet oluyor, biz üçüncü kattayız. İstersen bırak dedi annem ama Yılmaz birinci kata gelmişti bile. Annem kulağıma eğildi. Kimin nesi bu çocuklar acaba? Bahşiş versem ayıp olur mu diye size sordu. Anne, Alevlerle aynı masada oturuyorlarsa herhalde komi değiller. Ne bahşişi dedim. Doğru doğru dedi annem ve Yılmaz'a teşekkür etmekle yetindi. Rica ederim teyze dedi Yılmaz. Yılmaz valizlerimizi odaya bırakıp çıktıktan sonra bana o hala odadaymış gibi sesini alçaltarak hiç sevmem tanımadığım insanlardan bu teyze muhabbetini dedi annem. Halis mahalle ağzı. Ne deseydi? İlla bir şey diyecekse hanımefendi diyebilirdi. Düşmanıyım asaletin kelimelerde bile dedim. Hele burada asla duymayacağım Nazım'dan mısralar dedi annem. Akşam yemeğinden sonra arkadaşlarla bahçede buluştuk. Mehmet de vardı. Ertesi gün Mehmet'in kıçtan takma motoruna binip maden tarafına gittik denize girmeye. Akşam yine bahçede buluştuk. Bir gün sonra Mehmet'in motoruyla Nizam tarafına denize gittik. Annem kulübün önünde deniz mi yok, niye illa bir yerlere gidiyorsunuz diye sordu. Alev ile Ertem oraları daha temiz dediler. Öğleden sonra kulübün bahçesinde hep birlikte çay içtik. Bir ara Ertem kulağıma eğilip, "Bu Mehmet seninle pek ilgileniyor," dedi. "Yok ya," dedim. "Vallahi bak dikkat et." Dikkat ettim. Gerçekten de iskemlesi nasıl oluyorsa hep benim yanımdaydı. Benimle ilgilenmesi hoşuma gitti. Daha bir alıcı gözle baktım bu Mehmet'e. Fena değildi. Yakışıklı sayılabilirdi. Güven'den daha uzun boyluydu ama Güven kadar sempatik değildi. Bir ara hangi okulda okuduğunu sordum. Askerden yeni dönmüş. "Hangi okulu bitirmişti peki?" "İngiltere'de okumuş." "Ya, Batı hayranıydık ya, bu da hoşuma gitti." Bir hafta boyunca 7-8 kişilik grup hiç ayrılmadık. Annem sabahları denize açılmamıza karışmıyor fakat akşam üstünden itibaren kulüpten çıkmamı istemiyordu. Diğer kızların böyle bir kısıtlamaları yoktu ama benim hatırıma onlar da kulüpte kalıyorlardı. 8. gün öğlen yemeğinden sonra ada turu yapmaya karar verdik. Arabalara dörder dörder binilecekti. Mehmet nasıl bir manevra çevirdiyse biz ikimiz arabada yalnız kaldık. 17 yaşında bir kızla 22 yaşında bir genç 1960 yılında ne konuşabilirler ne yapabilirlerse biz de onları yaptık. Ben kendime gizemli bir hava vermeye çalıştımsa da pek beceremedim. O bana acemice iltifat etti. Sonra birbirimizi daha iyi tanımak için sorular sorduk. Ben onun İngiltere'den sonra Amerika'da bir üniversiteye gittiğini ama bitirmeden yurda döndüğünü, o benim son sınıfa geçtiğimi, mutlaka üniversitede okumak istediğimi öğrendi. Arabada birbirimizin sıcaklığını hissedecek kadar yakın, el ele oturup ara sıra diğer arabalardaki arkadaşlarımıza laf attık, turu tamamlayıp kulübün önüne geldik. Diğer arabalar bizden önce gelip dizilmişlerdi kapıya. Arabadan inerken kapıda annemi gördüm, suratı bir tuhaftı. Ödüm patladı. Mehmet'le el ele tutuştuğumu görmüş müydü acaba? Tabii görmüştü. "Gel buraya," dedi. "Hemen odaya çık." Süklüm püklüm yürüdüm merdivenlere. "Ne yaptığını sanıyorsun sen?" diye bağırdı odaya girdiğimizde. "Ada turu yaptığımı sanıyorum. Niçin tek başınaydın o herifle arabada?" "O herif değil Mehmet. Bak Ayşe, gözünü oyarım senin. Sen o kim biliyor musun?" "Biliyorum. İsmail Bey ile Nilüfer Hanım'ın oğluymuş. Babası fabrikatör onun. Zengin bir piç kurusu yani." "Soğu." "Ne soğusu?" "So, seninle gönül eğlendirip arkandan gülecek." "Ben de onunla gönül eğlendi. Aa, anne ne yapıyorsun Allah aşkına?" Annem dolaplardan çıkardığı eşyalarımızı anneannemin tabiriyle orospu bohçası gibi tıkıştırıyordu valizlere rastgele. "Gidiyoruz," dedi. "Hemen çıkıp gidiyoruz buradan. Sen başını taşlara vurmadan önce." Güleyim mi, ağlayayım mı şaşırıp kalmıştım. "Hiç mi itimadın yok bana anne? Sen beni manyak mı zannediyorsun ya da seks delisi filan mı? Nedir bu halin? Ben ne yaptım seni bu hale sokacak? Bak seneye mezun oluyorum kolejden. Kendime bir burs bulup başımı alıp gideceğim. Söyleyip duruyorsun bunu. Nereye gidiyormuşsun?" "Gidebileceğim en uzak noktaya. Senin sebepsiz öfke patlamalarını, suçlamalarını duyamayacağım kadar uzağa. Hatta telefon, telgraf, posta da olmasın gittiğim yerde. Çin'e gideceğim. Cehennemin dibine gideceğim." "Git ama önce benimle Narmanlı'ya dönüyorsun," dedi annem. Tam o sırada Saliha teyze kapıyı vurarak girdi odamıza. "Ne bağırışıp duruyorsunuz? Sesiniz ta aşağıdan duyuluyor ayol," dedi. "Bu bizim her zamanki halimiz Saliha teyze," dedim. "Hiç de değil, uydurma," dedi Saliha teyze. "Sitare, aşağıda bekliyoruz seni. Sen gelmeyince yukarı çıktım. Haydi hazır mısın?" "Nereye siz?" diye sordum. "Bu akşam muhallalarda yemek var," dedi Saliha teyze. "Ama biz bu akşam evimize dönüyoruz," dedim. "Aa, olur mu öyle şey? Muhalla bu geceyi annenin şerefine tertip etti. Son dakika fikir değiştirilmez, çok ayıp." Annem ne yapacağını bilemez halde odanın ortasında duruyordu. Bana döndü, "Ben mecburen gidiyorum ama sen çıkmayacaksın bu odadan," dedi. Saliha teyze hayretle anneme baktı. "Kulüpten çıkma demek istiyorsun herhalde Sitare," dedi. "Kulüpten çıkmam," dedim. Annem yatağın üzerine savurduğu çantasını aldı, saçlarını elleriyle düzeltti. Saliha teyzenin peşinde odadan çıkarken işaret parmağını bana doğru salladı. Kapı kapanınca arkasından dilimi çıkarıp yastığı bütün gücümle kapıya doğru fırlattım. O gece Mehmet'e ertesi gün erkenden adadan ayrılacağımızı bildirdim. Hani ay sonuna kadar kalıyorduk? Kalamayacaktık işte. Annemin bir işi çıkmıştı. İş mi yapıyordu annem? Yo, işi beni sinir etmekten ibaretti. Mehmet güldü. Bütün anneler öyleydi. Kendimizi annelerimizi konuşurken ve annelerimizden samimiyetle yakınırken bulduk. Ben itiraf ettim sonunda. Annem beni onunla el ele gördüğü için götürüyordu. Nereye? Nişantaşı'na. Hay Allah, ne olacaktı ki Nişantaşı'na gitmekle? O da Şişli'de oturuyordu, 2 adım ötede. Gelir bulurdu beni. Telefon ederdi. Ah, nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bizim eve telefon bağlanmamıştı ki. Zarar yok dedi Mehmet. Benim sarı, üstü açık bir arabam var. Evin altına gelir, korna çalarım. Evde kimse yoksa inersin. İnemiyorsan her yarım saatte bir deneriz. Olmadı, ertesi gün gündüz buluşuruz. Akşam çıkamam ama eğer istiyorsan ertesi gün saat 12'de Nişantaşı'nda buluşalım dedim. Ve dediğim anda aklıma güven geldi. Ne yapıyordum ben? Nitekim annem de o akşam odaya biraz sakinleşmiş olarak döndükten sonra hatırlatacaktı. Elin oğlanınla el ele tutuşuyorsun. Güven ne olacak? Sen onunla flört etmiyor muydun? Sayenizde edemiyordum. Çünkü hiçbir yere gitmeme izin vermiyordunuz. Hem sen güvenden nefret etmiyor muydun? Yo, niye nefret edeyim? O benim arkadaşımın oğlu. O halde niye her adını duyduğunda ifrit oluyordun? O güveni sevmediğimden değil, baban flört için yaşını erken bulduğundan dedi annem. İşte şimdi sana doyasıya nefret edeceğin birini buldum anne dedim. Babam flört yaşımı erken bulduğu için, sen de Mehmet zengin olduğu için dertlenirsiniz karşılıklı. Hiç komik değilsin dedi annem. Zengin ailelerin çocukları şımarık ve sorumsuz olurlar. Başını belaya sokmak istiyorsan ben karışmıyorum artık sana. Allah senden razı olsun dedim elektrik düğmesini çevirmeden önce. Sinir harbinden ikimiz de perişandık. Başımız yastığa değdiği anda uyuduk. Ertesi gün annem bir gün önce verdiği tepkiden biraz pişman görünüyordu ama tükürdüğünü yalamadı, eşyalarımızı daha muntazam bir şekilde toparlayıp valizlerimizi kapattı. Her ikimizde de birer karış surat, öğlen vapuruyla şehre indik. Anneannem bizi karşısında görünce şaşırdı. Hafta sonu ben de adaya sizi ziyarete gelecektim. Hani bir ay kalacaktınız diye söylendi. Ne oldu? Neden döndünüz? Torununa sor dedi annem. Ben çoktan pencerenin önünü mekan tutmuş, Mehmet'in sarı arabasını bekliyordum. Nitekim yolun başında gözükmesi uzun sürmedi. Arabayı hemen tanıdım. Kuyruklu, yumurta sarısı arabanın direksiyonunda Yılmaz, yanında da Mehmet oturuyordu. Odama geçip balkona çıktım, el salladım. Balkonun tam karşısına park ettiler. İşaretle annemin evde olduğunu anlatmaya çalıştım. Gazlayıp gittiler. Adadayken kararlaştırdığımız gibi ertesi gün öğlen saatlerinde evden çıktım, Nişantaşı'nda buluştuk. Kaldırım kenarına park edilmiş sarı arabaya binip Harbiye'ye geldik. Mehmet beni Harbiye'de birkaç basamakla inilen bir lokantaya götürdü. Masalarda iş adamı görünüşlü erkekler yemek yiyordu. Bir başka masada da rahmetli Sacide teyzenin gelini Betül Mardin vardı birileriyle. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ya anneme beni gördüğünü söylerse? Bana neşeyle el salladı Betül. Elim kurşun gibi ağır, ben de sallamaya çalıştım ama bütün neşem kaçmıştı. Ismarladığım şinitzelden tek bir lokma yiyemedim. Mehmet'in de hiç iştahı yoktu. Önümüzdeki yemekleri didikledik, durduk. Lokantadan çıkarken Betül'ün yanına gittim. Siz Mehmet'le tanışıyorsunuz, öyle mi? Ne güzel dedi. Demek o da tanıyordu Mehmet'i. Yerlerin dibine geçerek annem bilmiyor bugün buraya geldiğimi dedim. Bilmesin dedi Betül Mardin. Başka hiçbir şey söyleyemedim. Geldiğime bin pişman çıktım lokantadan. Ben ancak annem okullar açıldıktan sonra Ankara'ya dönünce rahat edebilecektim. Ama daha okulların açılmasına zaman vardı ve Mehmet benimle her gün görüşmek istiyordu. Ailemin muhafazakarlığı hakkında Güven gibi anlayışlı da davranmıyordu. Ah evet, Güven, ona mümkün olduğu kadar çabuk bir açıklama yapmam gerekiyordu. Birkaç güne kadar İstanbul'a gelecekti. Gelmeden önce bir mektup yazmalıydım. Ne yazacaktım? Ben başka birine aşık mı oldum diyecektim. Aşık mıydım ki böyle yazayım? Hayatımda biri var desem ve ilave etsem, onunla el ele tutuştum ve bir öğlen yemeği boyunca etimi didikledim. Ne olurdu tepkisi acaba? Ayrıca hayatımda lafı o kadar komik kaçıyordu ki elim varmayacaktı böyle bir cümleye. Kendimi ona bilgi vermek zorunda hissettiğim için kızıyordum. Biraz kendime, biraz da ona. Güven nişanlım mıydı, sözlüm müydü? Onunla evleneceğimi mi beyan etmiştim? Neden bir açıklama yapmak zorunda kalayım ki? Ben karar veremedikçe zaman geçiyordu. Mektup yazmaya fırsat kalmadan Güven İstanbul'a geldi. İffet'in annesiyle babası kaplıcalara gitmişlerdi. Güven'le İffet'in evinde buluştuk. İffet bize çay hazırlamaya mutfağa geçti ve çay hazırlığı neredeyse yarım saat sürdü. Ben Güven'e Mehmet'le nasıl tanıştığımı anlatırken, dedi Güven, sadede gel. Demek istediğim şu, ben Mehmet'le tanıştım ya, lafımı bitiremiyordum çünkü ne diyeceğimi bilemiyordum. Mehmet'le ne? Belki annem üstüme bu kadar gelmeseydi hiçbir şey olmayacaktı. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedim. Ben demek istediğini anladım dedi Güven. Yüzü bembeyazdı. Çöktüğü koltukta kıpırdamadan oturuyordu. Çayları içmiştik. Tek bir kelime etmemişti. İffet akıllıca davrandı. Çocuklar dedi. Bizimkilerin eve dönme saati yaklaşıyor. Şimdi ikinizi de burada görürlerse hoş olmaz. Bilirsiniz, bizimkilerin de pek farkı yoktur Ayşe'ninkilerden. Güvenciğim, sen istersen yavaştan. Güven yerinden kalktı. Çay için teşekkür ederim İffet dedi. Benim yüzüme bile bakmadan çıktı gitti. Ben ağlamaklı suratımla bir saat daha oturdum. Biraz da ağladım galiba. Sonra ben de toparlanıp kalktım. Hava kararmadan evde olmam gerekiyordu. İffet'in Bebek Caddesi üzerindeki evinden çıkmış, en yakındaki otobüs durağına yürüyordum. Acı bir fren sesiyle yana kaçtım. Güven kime ait olduğunu bilmediğim bir arabanın direksiyonundaydı. Ön kapıyı açıp gir içeri dedi. Kimin arabası bu? Sana içeri gir dedim. Girdim, yanına oturdum. Arabayı gazladı. Deli gibi gitmeye başladık dar caddede. Nereye gidiyoruz? Bilmem, sen söyle. Beni eve bırak lütfen. Emrin olur. Güven, yavaşla, bir kaza yapacağız. Ay, kediyi ezecektin az daha. Güven, Allah aşkına yavaşla. Bir kaza olursa ikimiz de sakat kalırız. İyi olur, meheldir sana, dedi Güven. Korkudan donuma etmek üzereydim ama büsbütün kızdırmamak için de üstüne varmak istemiyordum. Arabaları, otobüsleri sollayarak çılgın gibi gidiyorduk ve ben bir polise rastlamamız için dua ediyordum. Yapacağımız muhtemel kazayı görmemek için gözlerimi kapattım. Hiç konuşmadık aramızda. Gözlerimi açtığımda akaretleri tırmanıyorduk. Bir mucize oldu. Kimseye çarpmadan, kimseyi ezmeden Narmanlı'nın önüne kadar geldik. Güven kapının önünde ani bir frenle durdu. Kapıyı açtığım gibi kendimi dışarı attım ve ancak dışarıdayken eğilip "Yalvarırım kendine gel. Yavaş sür arabayı." dedim. Hiçbir şey ölmene, yaralanmana değmez. Ben hiç değmem. Öyleymiş meğer. Kapıyı usulca kapattım, apartmana girdim. Dizlerim titriyordu. Asansörde zor dayandım. Zili parmağımı kaldırmadan çaldım. Kapıyı açan Hacer'in şaşkın bakışları altında dört nala tuvalete koştum. İshal mi oldun? Yine abur cubur yemişsindir diye arkamdan seslendi Hacer. Güven'e aylar sonra Ankara'da rastladığımda Mehmet'le nişanlanmıştık. Anneme rağmen. 26. ayrımın sonu. Sayfa 230. Devamı 27. ayrımda.